Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd, onun pak Resulü ve mutahhar Ahl-i Beytine selamı salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Murdat 1400, Hicri Kameri 9 Muharrem 1443 ve Miladi Takvimle 18 Ağustos 2021 Çarşamba. Ayrıca değerli dinleyiciler, Aşura gününü ve İmam Hüseyin aleyhisselam ve sadık yarenleriyle birlikte şehadetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm İslam dünyasına ve hür insanlarına taziyelerimizi bildiriyoruz. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Mehtap Hamine ile birlikte sunacağımız akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Kerbela kıyamının ebedileşme sırrı konusu etrafında din alemi Sayın Murteza Turabi ile yapılan röportaj, İmam Hüseyin aleyhisselamın ayı Muharrem ve Kanlı Şafak isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran milleti bugün Tazu'a yas merasimi düzenlerken Irak Hüseyin'i Aşura merasimlerine hazırlanıyor. Son 24 saatte İran'da 583 vatandaş koronavirüsten hayatını kaybetti. Afganistan'da tüm kavimlerin katılımı ile yeni hükümetin kurulmasına vurgu yapıldı. Şeyh Hasan Nasrullah Biden'in Afganistan'da iç savaş peşinde olduğunu belirtti. Taliban örgütü Kabil'de Abdullah ve Karzai ile görüştü. Ve Dahuk'ta patlamada 3 Türk askeri hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
Şehitlerin Efendisi için Tasua günü İran genelinde düzenlenen yas merasimlerinde sağlık protokollerine titizlikle uyulduğu bildirildi. Muhabirimizin haberine göre Tasua günü İran genelinde İmam Hüseyin aleyhisselam için yas tutan vatandaşlar açık alanlarda ve sosyal mesafeye uyarak ve yine maske kullanmak gibi diğer sağlık protokollerine uymak suretiyle İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar bayraktarı Hazreti Abbas aleyhisselama olan aşk ve sevgilerini sergiledi. Tasua gününde düzenlenen yas merasimlerine katılanlar en çok Hazreti Abbas aleyhisselamın musibetleri için yas tuttu. Bugün Kameri 9 Muharrem 1443 Hüseyin-i Tasua günü. Şia Müslümanların 3. imamı Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam Kameri 10 Muharrem 61'de Kerbela çölünde şehit edildi.
Iraklı yetkililer Kerbela ve diğer kutsal kentlerde Hüseyin-i Aşura merasimleri arifesinde özel güvenlik tedbirleri alındığını, sağlık protokolleri ve hizmetleri içinde gerekli hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Perşembe günü Kameri 10 Muharrem 1443'te milyonlarca İmam Hüseyin hayranı Kerbela kentine gelmesi bekleniyor. Kerbela valisi Nasif Casım Hatabi, kente güvenlik tedbirlerinin uygulanması ve Hüseyin'in ziyaretçi sayısının artması yüzünden planlanan hizmetlerin sunulması için hizmet veren kurumların dışında diğer tüm kurumlar için resmi tatil ilan edildiğini belirtti. Kerbela Vali Yardımcısı Ali Miyali de güvenlik kurumları ile hizmet kurumları ve Hüseyini çadırların ve heyetlerin arasında en üst düzeyde koordinasyon sağlandığını, güvenlik ve hizmet planları öngörülen şekilde başarılı bir şekilde uygulanmaya devam ettiğini ifade etti. Bundan önce de Kerbela Polis Teşkilatı, Aşura ve ardından Erbeğin etkinliklerinin güvenliğini temin etme doğrultusunda 1600 kamera yerleştirildiğini, Kerbela velayeti Muharrem ayında İmam Hüseyin şehadetinin yıl dönümünde yas merasimleri için hazırlandığını belirtmişti.
İstanbul'da Müslümanlar İmam Hüseyin Aleyhisselam şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla yas merasimi düzenledi. Muhabirimizin haberine göre İstanbul'un Halkalı semtinde Ehl-i Beyt Aleyhisselam aşıkları İmam Hüseyin Aleyhisselam için yas tuttular. Yas merasimine katılan binlerce İmam Hüseyin Aleyhisselam aşığı Hüseyin'i Tasua gecesinde Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha'nın evladı için gözyaşı döktüler. Her yıl dünya genelinde milyonlarca Şii Müslüman Hüseyin'i Tasua gecesinde düzenledikleri yas merasimlerinde İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hazreti Abbas Aleyhisselam ve Kerbela'nın şehitlerinin mazlumane şehadetler için gözyaşı döküyor. Bu yıl Hüseyin'i Tasua etkinlikleri koronavirüs salgınına rağmen muhteşem bir şekilde düzenlendi.
Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Bürosu son 24 saat içinde 583 koronavirüs hastasının hayatını kaybettiğini, böylece bu hastalıktan ölenlerin sayısı 99.691'e yükseldiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Bürosu son bir günde ülke genelinde toplam 39.174 koronavirüs vakası tespit edildiğini, 5.380 hastanın hastanelerde yatırıldığını belirtti. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Bürosu şimdiye kadar 4.556.417 vatandaşın bu hastalığa yakalandığını, 3.814.127 hasta tedavi edildiğini veya iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.
Gümrük Kurumu Başkan Yardımcısı Mehtat Cemal Erveneği, gümrük kayıtlarına göre şimdiye kadar 24.434.610 doz koronavirüs aşısı ithal edildiğini açıkladı. Erveneği dün itibariyle Çin'den İran'a 20. koronavirüs aşısı partisi ulaştığını, 700 bin dozdan oluşan bu parti İmam Hümeyni Rahmetullah Hava Limanı'nda en hızlı şekilde işlemleri tamamlanarak Sağlık Bakanlığı temsilcilerine teslim edildiğini kaydetti. Erveneği şimdiye kadar Çin'den 17.910.000 doz Sinopharm aşısı, Japonya'dan 2.911.810 doz AstraZeneca aşısı, 1.452.010 doz İtalya'nın COVAX aşısı, 1.020.000 doz Rusya'nın Sputnik aşısı, 700.800 doz Güney Kore'nin COVAX aşısı, 315.000 doz Rusya'nın AstraZeneca aşısı ve 125.000 doz Hindistan'ın Baharat aşısının ithal edildiğini ifade etti.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, Amerika'nın Vietnam, Afganistan ve Irak'ta karşılaştığı kaderi, Filistin'i işgal eden Siyonist rejim İsrail'in de kaderi olacağını vurguladı. Twitter hesabında Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri işaret eden Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, "Her işgalin sonu zillet içinde ihraç olmaktır. Amerika için Vietnam, Afganistan ve Irak'ta yazılan kader, işgalci Siyonist rejiminde kaderi olacaktır." Amerika, Şubat 2020'de Taliban örgütüyle anlaşması ve aralarında barış anlaşması imzalanmasının ardından Amerika ve müttefiklerine bağlı askerlerin Afganistan'dan çekilme süreci ivme kazandı. Öte yandan son haftalarda Taliban örgütü Afganistan'da hızlı bir şekilde ilerleyerek bu ülkenin önemli kentlerini bir bir ele geçirdi ve en son geçen pazar günü de başkent Kabil'e girdi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise ülkeden kaçtı.
Çin'in Afganistan İşleri Özel Temsilcisi Yu Xiaoyong, İslami Şura Meclisi Başkanı Özel Kurmayı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüşerek ikili ilişkilerin yanı sıra Afganistan'da son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede Çinli diplomat Yong, bölgeye ve Tahran'a yaptığı ilk ziyareti Afganistan'da yaşanan önemli ve tarihi gelişmelere denk geldiğini belirtti. Görüşmede Emir Abdullahyan ise Beyaz Saray'ın bölgeye ve özellikle Afganistan'a yönelik yanlış politikalarını eleştirerek Afganistan'da yeni hükümetin kurulmasında halkın kendi kaderinde rol ifa etmesi ve bu ülkede tüm kavimlerin katılımı ile geniş kapsamlı bir hükümetin kurulması gerektiğini belirtti.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Amerika Başkanı Joe Biden'in Afganistan'da iç savaş çıkarma peşindeydi dedi. Salı günü bir açıklama yapan Hizbullah lideri Nasrullah, Biden Taliban güçleriyle Afganistan ordusu arasında savaş başlatarak bu ülkeyi iç savaşa sürüklemeyi amaçladığını belirtti. Amerika hala bölgeyi doğru tanımadığını ve geçmiş hataları tekrarladığını belirten Nasrullah, Amerika Başkanı Afganistan'daki askerlerini yenik, horlanmış ve aşağılanmış vaziyette geri çekmek zorunda kaldığını vurguladı. Nasrullah şöyle dedi, Biden başkalarına vekaleten savaşmak Amerikalı askerlerin görevi olmadığını söyledi. Bu mesajı Amerika'nın onların yerine savaşmasını bekleyenlere bir mesajdır. Bölge milletleri bu mesajın stratejik boyutlarını idrak etmeleri gerekir. Nasrullah açıklamasının bir başka bölümünde ise Lübnan'da bazı siyasi liderlerin yakıt krizinde eli bulunduğunu ifade etti. Hizbullah hareketi, hastanelerin ve belediyelerin yakıt ihtiyacını temin etmeye çalıştığını belirten Nasrullah, Lübnan olayları iktisadi savaşın bir parçası olduğunu ve Lübnan milletini ve direnişini aşağılamayı amaçladığını vurguladı. Nasrullah, Lübnan direnişi şimdiye kadar birkaç kez Amerika'nın planlarını bozguna uğratan bölgedeki cephenin veya eksenin bir parçası olduğunu ve son günlerdeki gelişmelerde bunun ispat ettiğini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan'da son gelişmeleri görüştüğünü duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamada iki bakan Afganistan'da meydana gelen son gelişmeleri temelli bir şekilde ele aldıklarını ve bu ülkede durumun istikrara kavuşmasını istediklerini vurguladıklarını belirtti. Bundan önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Afganistan'a hakim olan kriz şartlarında Moskova yönetimi, NATO paktına toplu güvenlik anlaşması kurumu ile işbirliği önerisinde bulunduğunu ancak NATO bu öneriyi kabul etmediğini açıkladı.
Taliban örgütünün siyasi büro üyeleri eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Afganistan Milli Uzlaşma Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile Kabil'de bir görüşme gerçekleştirdi. Muhabirimizin haberine göre Enes Hakkani ve Taliban siyasi bürosunun bazı üyeleri Kabil'de Karzai ve Abdullah ile görüşerek ülkenin durumu hakkında müzakere ettiler. Müzakerelerin detayı ve eksenleri ise henüz açıklanmadı.
Afganistan'ın milli kahramanı Ahmet Şah Mesut'un oğlu Afganistan halkına Taliban örgütüne karşı direniş çağrısı yaptı. Afganistan'ın milli kahramanının oğlu Ahmet Mesut bir açıklama yaparak babası gibi özgürlük için istibdada karşı mücadele başlatacağını belirtti. Ahmet Mesut Fransa'nın La Règle du Jeu dergisinde yayımladığı yazısında da kendisi ve silah arkadaşları ve esareti kabul etmeyen tüm Afganların kanını feda edeceğini belirterek Afganistan'da hangi kavimden olursa olsun tüm hürriyet isteyenleri ülkenin son özgür bölgesi Pençir'deki üslerine katılmaya davet ettiğini kaydetti. Ahmet Mesud yazısında ayrıca uluslararası camiadan bu mücadeleye destek vermelerini istedi.
OPEC'in açıklamasına göre İran'ın Temmuz 2021'de petrol üretimi geçen yılın aynı ayına oranla %28 artış kaydederek günde 2.485.000 varile yükseldi. İran Presi'nin haberine göre OPEC, İran İslam Cumhuriyeti geçen Temmuz ayında günde 2.485.000 varil ham petrol ürettiğini açıkladı. Açıklamada bu rakam Temmuz 2020'ye oranla %28 artış gösterdiği belirtildi.
Amerika'da İslami kurumlardan biri, Amerika Hazine Bakanlığı İran yaptırımlarını bahane ederek el konulan İran fayanslarını serbest bırakacağını açıkladı. Amerika İslami İlişkiler Konseyi yaptığı açıklamada, Amerika Hazine Bakanlığı İran'ın Kum kentinden Virginia eyaletinde bir cami inşaatında kullanılmak üzere gönderilen ve uluslararası Dallas Havalimanı'nda Amerika Gümrük ve Sınır Muhafaza İdaresi tarafından İran'a dayatılan yaptırımlar bahane edilerek el konulan fayansların serbest bırakılacağını ifade etti. Geçenlerde Virginia eyaletinin Manassas Camii imamı Ebu'l-Fez Nahidiyan, Washington yönetiminden bu yönde talepte bulunmuştu.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nden iki savaş gemisinden oluşan deniz görev grubu, çarşamba günü İran'ın ev sahipliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Deniz Kupası yarışmalarına katılmak üzere Enzeli Limanı'na geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti Deniz Görev Grubu, İslami İran Kuzey Donanması 4. Bölge Komutanlığı tarafından karşılandı. Gemilerde 66 mürettebat bulunuyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da açılış yapan 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada ülkesinin askeri sanayi alanında büyük ilerleme kaydettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayinde kabiliyetlerini ve imkanlarını dostları ile paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Erdoğan ayrıca NATO Paktı'nın bir üyesi olarak askeri sanayilerini geliştirmekle küresel barışa katkı sağlayacaklarını ileri sürdü. Erdoğan, Türkiye son 19 yılda diğer birçok sektörde olduğu gibi savunma sanayinde de bir devrim gerçekleştirdiğini ve kara, hava ve deniz kuvvetlerinin teçhizatı alanında önemli projelerin üzerinde yatırım yaptıklarını ifade etti. Konuşmasının bir başka bölümünde ülkesi dünyada barış, huzur ve istikrar istediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz binlerce kilometre ötelerden gelip terörle mücadele bahanesiyle sivillere ve mazlum insanlara bomba yağdıranlardan asla olmadık" ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca Türkiye olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yanlış yapısından söz ettiklerini ve dünya 5 ülkeden daha büyük olduğunu vurguladıklarını, şimdi ise bu sözlerin ne kadar haklı olduğu anlaşıldığını vurguladı.
Irak'ın Dahuk eyaletinde bir bombanın infilak etmesi sonucu 3 Türk askeri öldü, 2 asker de yaralandı. Son günlerde Kuzey Irak'ın Neynova ve Dahuk eyaletleri TSK birliklerinin saldırılarına sahne oluyor.
Ve son haberimiz, Türkiye'de terörle mücadele güçleri 7 kişiyi tekfirci IŞİD terör örgütüne üye olma suçundan tutukladı. Türkiye medyasında çıkan habere göre söz konusu sanıklar çarşamba günü Adana'da önceden tespit edilen noktalarda yakalandı. Yakalanan sanıklar Suriye'de IŞİD için faaliyet yürütmek ve Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapmakla suçlanıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Ali Halife rejiminin Seyyidü'ş-Şühedâ matemini engellemesi dini şiddetin örneği başlığı altında. Ali Halife rejimi geçen yıllarda olduğu gibi bir kez daha İmam Hüseyin aleyhisselam için yaz törenlerini düzenlemek için Bahreynli Şiileri izin vermedi. Bahreyn halkının en az %65'ini Şiiler oluşturuyor, fakat buna rağmen en düşük asgari vatandaşlık haklarından bile mahrum kalırken Ali Halife rejiminin sistematik ve güdümlü zulmü altında bulunuyorlar. Ali Halife rejimi Bahreynli Şiilerin haklarını en bariz şekilde ihlal etme örneklerinden biri dini haklardır. Aslında dini ayrımcılık Ali Halife rejimi tarafından Bahreynlilere uygulanan yüzlerce insan haklarından sadece biridir. Tabii ki bu konu Muharrem ayı gelişiyle daha da bariz şekilde yaşanıyor. Bahreynli Şiiler de diğer ülkelerde yaşayan Şiiler gibi İmam Hüseyin aleyhisselam için yas merasimi düzenlemeyi iptal edilemeyen önceliklerinden biri biliyor. Buna rağmen Ali Halife rejimi Seyyidü'ş-Şühedâ için yas merasimini tahammül edemiyor. Bu bağlamda bu yılda geçen yıllarda olduğu gibi rejimin güvenlik güçleri ve polis aşura posterleri ve simgelerini ülkenin çeşitli bölgelerinden toplayarak matem törenlerinin düzenlenmesine engel oldu. Ali Halife rejimi dini hakların birçok uluslararası insan hakları belgesi ve anlaşması tarafından desteklenen insan haklarından biri olduğu halde Bahreyn'de Şiilerin Ehl-i Beyt imamlarının üçüncüsü için matem törenlerini yasaklıyor. 10 Aralık 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ikinci maddesi şöyle yazıyor: "Herkes ırk, renk, cins, dil, din, siyasal veya diğer bir inanç, ulusal ya da toplumsal köken, servet, doğuş ya da herhangi başka bir durumdan dolayı ayrıma uğramadan bu bildiride ilan olunan hak ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir. Önemli olan konu ise evrensel insan hakları bildirgesinin bu maddesi ve ülkelerde dini azınlıkların haklarını destek bağlamında diğer uluslararası belgelere rağmen Bahreyn'de çoğunlukta olan Şiiler hakkına uygulamamasıdır.
Bir diğer konu da son iki yılda korona pandemisiyle mücadele ve sağlık protokollerine bağlı kalma bahanesiyle Bahreyn Şiilerinin hak ihlallerinin yaygın ve daha yoğun şekilde uygulanmasıdır. İlginç olan ise Bahreyn'in sadece yerli spor yarışmaları düzenlemekle kalmayıp hatta bazı Asya yarışmalarına da ev sahipliği yapmasıdır. Başka bir ifadeyle korona Bahreyn'de Şiilerin dini törenlerinin engellenmesi ve daha ciddi ve yoğun şekilde mücadele edilmesi için bir bahaneye dönüşmüştür. Bu konuda Bahreynli alimler Bahreyn rejiminin sağlık önlemleri bahanesiyle aldığı katı tedbirlerin tıbbi önlemlerle ilgisi olmadığını, dini inançlara hakim olmak ve siyasi hegemonyasını dayatmak amacıyla mezhepçi siyaset izlediğini belirttiler. Ali Halife'nin özellikle Bahreyn Şiilerine karşı uyguladığı dini şiddeti iki sebepten kaynaklanıyor. Birincisi Ali Halife rejiminin Suudi Vahabi ideolojisinden etkilenmesidir. Ali Suud rejimi Arabistan'da Şiilere karşı izlediği siyasetin Ali Halife rejimin Bahreynli Şiilerin dini haklarını bastırma siyasetini de destekliyor. İkincisi ise Ali Halife rejimi halkın gerçek oyundan kaynaklanan bir hükümetin kurulması ve halkın özgürlük taleplerinin her şeyden ziyade dini öğretiler ve dini liderlerin düşüncelerinden kaynaklandığını belirtiyorlar. Bu yüzden dini şiddeti daha büyük ölçekte ve daha yoğun bir şekilde gerçekleştirirler. Bahreyn'de Muharrem yaz törenlerinin yasaklanması, dini liderlerin gözaltına alınması ve uzun süreli hapsedilmesi ve sınır dışı edilmesinin yanı sıra dini sembollerin yok edilmesi bu dini şiddetin örnekleri arasında yer alıyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Güvenlik Konseyi'nin Afganistan oturumu ve belirsiz ufuklar başlığı altında. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi pazartesi Afganistan'da yaşanan gelişmeler üzerine düzenlediği olağanüstü oturumun sonunda bu ülkede çatışmalar ve düşmanlıkların bir an önce durmasını isterken yayınladığı bildiride Afganistan halkını temsil eden kapsayıcı bir hükümet kurma gereğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ayrıca düşmanlıklara ve insan hakları ihlallerine derhal son verilmesi çağrısına bulunarak tüm tarafları insani yardıma acil, güvenli ve engelsiz erişim sağlamaya çağırdılar. Görünüşe göre tahminlerden çok daha hızlı ilerleyen ve Afganistan merkezi hükümetin dağılması ve Taliban'ın ülke idaresini ele alması ile birlikte olan Afganistan gelişmeleri bu ülke arenasında sadece yerli oyuncular ve hatta Taliban'ın bile mevcut durumla karşılaşma hazırlığında olmamasına sebep olurken Güvenlik Konseyi gibi uluslararası kurumların bile genel tavsiyelerle yetinmelerine neden oldu. Buna rağmen Afganistan'daki durum ve merkezi hükümetin görevde olmaması gelecek günlerde bu ülkeyi daha fazla kaosa sürüklerken hatta tasfiyelerinde başlamasına sebep olabilir. Bu arada uluslararası toplumun tutumu Afganistan'ın gelecek hükümetinin kaderini belirleyebilir. Taliban Afganistan'da İslami emirlikler ilan etmek istemesine rağmen diğer ülkeler bu hükümeti resmiyete tanımaması durumunda pratikte hüviyetsizlik ve mali kaynak eksikliği nedeniyle Afganistan durumunu idare edemez. Başta din ve etnik azınlıkların katliamı ve onlara yapılan eziyetler ve tacizler, kadın haklarının ayaklar altına alınması ve ülkenin uygarlık ve kültürel mirasını yok etmeleri ile birlikte olan Taliban'ın önceki hükümetinden kazanılan tecrübe nedeniyle Güvenlik Konseyi kendi tavsiyelerinde bu konuları göz önünde bulundurması gerekiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Afganistan'da yeni hükümetin birleşik, kapsayıcı ve halkın temsilcisi olmasını isterken kadınların tam, eşit ve anlamlı katılımıyla yeni bir hükümetin kurulmasını istedi.
Şimdiden bile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri arasında Taliban hükümeti ve ona karşı sergilenen tutum hakkında farklı sesler yükseliyor. Çin, yeni Taliban hükümetiyle ilişki kurmaya hazırlanırken Rusya daha temkinli bir duruş sergiledi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi elçisi Moskova'nın yeni Afgan yetkililerle temas kurduğunu söyledi. Uzmanlar Çin'in Taliban liderliğindeki yeni Afganistan'da kendi etkisini ve stratejik çıkarlarını artırmaya çalışacağı görüşündeler. Buna karşı Rusya'nın başlıca endişesi Orta Asya'nın güvenliği ve El-Kaide ve IŞİD terörizminin oluşturduğu tehdittir. Buna karşı Afganistan'dan aceleyle ayrılmak ve daha doğrusu kaçışıyla Afganistan'da en büyük kaybeden taraf olarak tanınan Amerika için en büyük öncelik terörizm meselesidir. Amerika Başkanı Joe Biden pazartesi günü yaptığı konuşmada Afganistan'a yönelik tutumunu savunarak Amerika'nın Afganistan'da halk oluşturmak hedefinde olmadığını iddia ederek Amerika askerlerini Afganistan'dan çekme kararını ısrarla savundu. Fakat aynı zamanda Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi temsilcisi de tüm tarafları Afganistan'ın teröristleri tekrar desteklemeye başlamasını engellemeye çağırdı. Böylece Washington, Afganistan'daki terör tehdidinin yüksek olduğunu fiilen kabul etti. Bu arada Washington'un Avrupalı müttefikleri de Biden yönetiminin Afganistan'ı içeriden devirme ve Taliban'ı iktidara getirme hamlesinden genel olarak hayal kırıklığına uğradı ve Amerika kararlarına olan güvenlerini kaybetti. Böylece onlarca yıl iç savaş ve yabancı işgalinde olan Afganistan ve halkı bilinmeyen bir gelecekle karşı karşıya bulunuyor. Nitekim siyasi meseleler uzmanı Rudra Çuduri'ye göre Taliban sözcüsünün tüm çekici sözlerine rağmen Afganistan'ın yeni hükümranları denetimindeki geleceği muhtemelen kaos ve belirsizlikle dolu olacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam yorumların sonuna geldik.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Röportajımızda ilk önce Tahran Radyosu ailesi olarak bu acı olaydan dolayı Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili taziyelerimizi sunuyor ve bugünkü sohbetimizde Kerbela kıyamının ebedileşmesinin sırrı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oradaki fedakarlıklarıyla ilgili uzman konuğumuz, din alimi Sayın Şeyh Murteza Torabi'nin görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz sizleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. Ehl-i Beyt aleyhimusselamın yas günleridir. Bu münasebetle bazı konulara değinmek istiyoruz. Kerbela kıyamı hakkındaki sorulardan biri şundan ibarettir ki bu kıyam neden bu kadar tarihe kalıcı bir iz bıraktı? Tarihte büyük hadiseler olmuş, çok acı trajediler yaşanmıştır. Ama neden bu kıyam bu kadar kalıcı derin izler kalplere bırakmış ve her yıl yenilenmekte ve Ehl-i Beyt dostları tarafından bu şekilde anılmaktadır? Bu sorunun cevabını idrak edebilmek için şu noktalara dikkat etmekte yarar vardır. Bunlardan biri şudur ki bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh ve Ehl-i Beyt imamları Hazret Hüseyin'in şehadetini bildirmiş ve bu şehadet hakkında müminlerin duyarlı olmalarını, Hazreti Hüseyin için yas tutmalarını emretmişlerdir. Veya kendileri bizzat bu yası yaşamışlardır. Örneğin bir hadisteki bu hadisi hem Şia kaynakları hem Ehl-i Sünnet kaynakları nakleder. Şöyle geçmektedir ki, Ümmül Mu'minin Ümmü Seleme diyor ki, gördüm Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh Hazreti Hüseyin'i bağrına basmış, kucağına almış, bağrına basmış, ağlıyor. Arz ettim, ya Resulallah, neden ağlıyorsun? Resulullah buyurdular ki, ey Ümmü Seleme, işte Hazreti Cebrail bana bildiriyor ki, bu yavrum şehit düşecektir. Ve Resulullah elinde bir toprak parçası bana verdiler. Ve buyurdular ki, bu oğlum Hüseyin'in şehit düşeceği çölün toprağındandır. Ey Ümmü Seleme, bu toprağı kendi yanında sakla. Bu toprak kanla boyanınca o zaman bil ki benim Hüseyin'im şehit olmuştur. Evet. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh Hazreti Hüseyin'in yası için ağlamıştır ve bunu bildirmiştir. Ve Hazreti Ümmü Seleme'den Hazreti Hüseyin'in şehadetine ilgi duymasını istemiştir. Ehl-i Beyt imamları da bu konuya oldukça önem vermişlerdir. Örneğin Hazreti İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselam buyurur ki, kim benim ceddim Hüseyin hakkında bir beyt şiir söyler ve bir kişiyi ağlatarsa o cennet ehli olur. Hatta eğer bir beyt şiir söyler Hazreti Hüseyin'in yası hakkında ve yalnız kendisi ağlarsa o cennetlik olur. Böylece İmam-ı Cafer-i Sadık bizzat kendisi emrederdi, şairler gelip yanında Hazreti Hüseyin'in yası hakkında şiir okuyardılar ve kendisi ve ailesi Hazreti Hüseyin'in yası için ağlardı. Yine İmam-ı Rıza aleyhisselam buyurmuştur ki, ey İbn-i Şebib, eğer cennetin yüksek derecelerinde biz Ehl-i Beyt ile birlikte olmak istiyorsan, o zaman bizim üzüntümüz için üzül ve bizim sevincimiz için sevin. Mutlaka bir adam eğer bir taşı da sevecek olsa, Allah Teala onu kıyamette o taşla birlikte haşreder. Yine İmam-ı Cefer-i Sadık buyurar ki, bizim uğradığımız zulüm için üzüntüye kapılan insanın ah çekişi, nefesleri tesbih demektir. Subhanallah demek gibi sevabı var. İmam-ı Rıza buyuruyor ki, kim Aşura günü kendi ihtiyaçlarının peşine gitmez ve bu günde yas tutarsa, Allah-u Teala onun dünya ve ahiret ihtiyaçlarını, hacetlerini karşılar. Ve kim de ki Aşura gününü bereket günü biler ve bu günde kendi evi için yeni bir şey alarsa, Allah onun aldığı şeyi mübarek kılmaz. Ve Allah onu kıyamet günü Yezid ile ve Übeydillah bin Ziyad ile ve Ömer bin Sa'd ile cehennemin en alt katına atar. Böylece Ehl-i Beyt imamları bu yasın anılmasına önem vermişlerdir. Ve Ehl-i Beyt'e tabi olanlar Ehl-i Beyt'in emri üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri üzere Hazreti Hüseyin'in şehadetini her yıl anmakta ve bu yası canlı tutmayı bir görev bilmektedirler. Çünkü Hüseyin'in yasını anmak gerçekte dini savunmaktır. Hüseyin'in kıyamı din yolundaydı. Bu kıyamın ebedileşmesinin sebepleri arasında şuna da işaret etmek gerekir ki bu kıyamın mesajları ilahi ve insani idi. Yani Müslüman olan insan bu kıyamdan alacağı birçok dersler var idi. Hatta Müslüman olmayan, hür yapıya sahip olan, hür karaktere sahip olan insan bile bu kıyamdan alacak birçok dersler vardır onun için. Hazreti Hüseyin hareketini başlatırken kıyamını, hedefini şöyle açıklıyor. Buyuruyor ki, İnni lem ehruc eşren ve betren ve mufsiden ve zalima ve inni haractu li talabil islah fi ummeti ceddi. Ben kıyam etmedim azgınlık için, fesat çıkarmak için, zulüm etmek için. Benim kıyamım ceddimin ümmetini ıslah etmek içindir. Ben marufa emretmek ve münkerden sakındırmak için kıyam ettim. Ve ceddim Resulullah'ın yolunu devam ettirmek için kıyam ettim. Böylece Hazreti Hüseyin kıyamının hedefini ilahi bir hedef olduğunu açıklamakta. Dünyevi bir hedef için kıyam etmediğini ilan etmektedir. Ve Aşura günü okuduğu şiirlerde de tekrar bu hedefi dile getirerek şöyle diyor. فَاِنْ تَكُنُ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَف۪يسَةً فَاِنَّ ثَوَابَ اللّٰهِ اَعْلَى وَاَنْبَلُ Eğer dünya yaşayışı nefis bir şey olarak biliniyorsa, ki böyle değil, yani eğer bazıları bu yanılgıya düşmüşler ve dünya hayatını nefis bir şey olarak biliyorlarsa, ama şunu bilsinler ki Allah'ın mükafatı daha yüce ve daha değerlidir. Sonra diyor ki ve in takunu al-abdanu lil-mauti unşi'at faqat limra'in bis-seyfi fillahi afdalu. Eğer bu vücutlar, bu bedenler ölüm için yaratılmışlarsa, yani mutlaka bir gün öleceklerse, o zaman kişinin Allah yolunda kılıçla öldürülmesi daha değerlidir. Yani eğer mutlaka bir ölüm varsa, o zaman bizler Allah yolunda şehadet yolunu seçsek daha değerli bir kazanıma ulaşmış oluruz. Evet, Hazreti Hüseyin aleyhisselam attan yere düşerken için Kerbela hadisesindeki en hassas dönem, en hassas vakadır. Öyle ki aldığı yaralar eserinde artık takattan düşmüş ve attan yere düşmek üzereydi. Kerbela toprağına düşmek üzereydi. Şöyle diyordu. İlahi rızan bi rızak ve teslimen le emrik la me'bude sivak. Allah, senin rızana biz razıyız. Senin emrine ben teslimim. Senden başka hiçbir mabut yoktur. Yani bu kıyam başlangıçtan sonuna kadar ilahi renge boyanmış bir kıyamdı. Onun için bu kıyam ebedileşmiştir. İlahi olan her şey kalıcı ve ebedidir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki kıyamı ve bu olayın ebedileşmesinin sırrı etrafında din alimi Sayın Şeyh Murteza Torabi'nin görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ayı Muharrem. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün Muharrem ayının 9. günü. Tasua olarak adlandırılan gündür. İmam Cafer-ü Sadık aleyhisselam şöyle buyurur: Tasua, Hüseyin ve arkadaşları Kerbela çölünde kuşatıldığı ve Şam ordusu ve Hazreti çevreleyerek ilerlemesine mani olduğu gündür. O gün Mercane oğlu İbni Ziyad ve Ömer bin Sa'd büyük bir orduya sahip oldukları için çok mutluydu. Onlar İmam Hüseyin aleyhisselam ve arkadaşlarını zayıf saydı. Ve Hazreti Hüseyin'in artık hiçbir yar ve yardımcısı olmadığı ve Irak halkı onun yardımına gelmeyeceğinden emin oldular. Evet, birkaç gündür İmam Hüseyin'in kafilesinin çadırlarında artık bir damla bile su yoktur. Zira Muharrem'in 7. gününden bu yana Ömer bin Sa'd onlara doğru akan suyu kesmiştir. Çocuklar susuz kalmıştır. Tüm bu baskılar İmam Hüseyin'i haksız ve fasık ve toplumu sapkınlık ve fesat armağan eden sözde halife Yezid'e biat etmeye zorlamak içindir. İmam Hüseyin ise asla bu biate boyun eğmeyecek ve şöyle diyecektir: İzzetli ölüm zilletle yaşamaktan iyidir. Bu arada Şimr 4000 askerden oluşan ordusu ile Ömer bin Sa'd'a katıldı ve İbn-i Ziyad'ın mektubunu Ömer bin Sa'd'a verdi. Mektupta acımasızlık en doruk noktasında göze çarpıyordu. Ey Ömer! Ben seni kendimle Hüseyin'in arasını düzeltmek için göndermedim. Şimdi bu mektubu alır almaz, eğer Hüseyin bizim önerimizi dikkate almazsa ona saldır. Onu ve arkadaşlarını öldür. Öldürdükten sonra derilerini yüz. Hüseyin ve arkadaşlarını öldürdükten sonra cenazelerinin üzerinde at koştur. Biliyorum, öldürdükten sonra onların bedenleri üzerinde at koşturmanın faydası yoktur. Ancak bu söz ağzından çıktığına göre bunu yapmalısın. Eğer sözlerimi yerine getirirsen bizim gözümüzde saygın ve aziz olursun. Bu mektubun ardından Ömer bin Sa'd'ın Kerbela çölündeki ordusunda hareketlilik artmaya başladı. Ömer bin Sa'd, İslam peygamberinin torunu İmam Hüseyin'i teslim olmaya ikna edemediği için savaşa hazırlanmaya başladı. İmam ise kardeşi Abbas'ı elçi olarak yolladı. Ve karşı taraf savaşmak istediğinden emin olunca bir kez daha kardeşi Abbas'ı onlara yollayarak şöyle buyurdu: Kardeşim, canım sana feda, onlardan bir gece daha mühlet iste. Allah bilir, ben onun katına namaz kılmayı, kitabını tilavet etmeyi, bol bol dua ederek istiğfarda bulunmayı çok severim. Killâb'ı oğulları aşiretinden olan ve İmam Hüseyin aleyhisselamın kardeşi Hazreti Abbas'ın annesiyle akraba sayılan Şimr, Hazreti Abbas ve kardeşlerine aman mektubu getirdi ve onları İmam Hüseyin ordusundan ayırmak istedi. Ancak Kerbela hamasetinin bayraktarı ve şecaat ve iman abidesi olan İmam Hüseyin aşkı ile tanınan Hazreti Abbas aleyhisselam Şimr'e tepki göstererek şöyle karşılık verdi. Ben Hüseyin'imden mi ayrılayım? Eyvahlar olsun size, eyvahlar olsun size ve aman mektubunuza. Allah seni ve aman mektubuna lanet etsin. Biz amanda olacağız da peygamberimizin kızının oğlu amanda olmayacak. Öyle mi? Evet, dokuzuncu günün de güneşi battı. Gece karanlığı çöktü. İmam Hüseyin aleyhisselam arkadaşlarının yanına giderek onlara hücceti tamamlamak istedi. İmam Allahu Teala'ya hamd ettikten sonra şöyle buyurdu. Bilin ki ben size gitmeniz için izin verdim. O zaman hepiniz gidebilirsiniz. Ben biatinizi üzerinizden aldım. Artık size karşı hiçbir hakkım ve ahdim yoktur. Şimdi gece karanlığı çökmüştür. Bunu çevik bir deve gibi tutup dağılın. Ancak İmam Hüseyin aleyhisselamın marifetli ve özel sıfatları olan 72 kahraman arkadaşı, o hasreti çevreleyerek hep birlikte onun yolunda canlarını feda etmeye hazır olduklarını söylediler. İmam Hüseyin aleyhisselam çadırına geri döndüğünde Zeynep'in kaygılı bakışlarını görünce şöyle buyurdu. Allah'a andolsun ben bunları defalarca sanadım. Ve karşımda göğsünü siper eden yiğitleri buldum. Bunlar ölümü hiçe sayıyor ve benim yolumda ölmeyi bebeğin ana sütüne alışık olduğu gibi bakıyor. Tarihte altın ve parlak harflerle yazılan İmam Hüseyin aleyhisselamın emsalsiz arkadaşlarının o hazreti olan vefası, aslında onların ilahi ahde bağlı olmaları ve seçtikleri yolu ve amaca iman etmelerinin sonucuydu. Ahde vefa, ruhi azametin işaretidir ve insanın hakiki hayatının tadını artırır. Ahde vefa, Hüseyin'i hamaseti eşsiz armağanlarından biridir. Her insanın bu armağana ihtiyacı vardır. Ve ondan gafil olmak insanın çökmesine sebep olur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresinin 23 ve 24. ayetlerinde şöyle buyurur. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Çünkü Allah sadakat gösterenleri sadakatleri sebebiyle mükafatlandıracaktır. Thank you. İmam Hüseyin aleyhisselam Aşura günü bu ayetleri arkadaşlarına anlatırken tilavet buyurdu. İlahi müjdelere ve mükafata kesin inanmak ve yakin etmek de İmam Hüseyin aleyhisselamın arkadaşlarının özelliklerinden biriydi. İmamın arkadaşları kurtuluş yoluna adım attıklarını ve onları yüksek dereceler ve mevkiler beklediğine inanıyordu. Yakin, imanın sütunu olarak adlandırılmıştır. Ve İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela çölündeki ashabının en bariz özelliği olup bu hamaseti ebedileştirmiştir. Aslında Kerbela'da yaşananlar başka savaş meydanlarında da yaşanan olaylardır. Ancak İmam Hüseyin aleyhisselam arkadaşlarında var olan yakin unsuru Kerbela çölünde bunca güzelliğin yaratılmasına vesile olan şeydi. Aşura gününde Amru bin Halid düşmanla çarpıştığı sırada kendi kendine şöyle fısıldıyordu. Ey nefis! Rahman Allah'a doğru hareket etmek senin görevin. Sana rahat bir yaşam müjdesi var. O gün yani kıyamet gününde en iyi şekilde mükafatlandırılacaksın. İmam Hüseyin aleyhisselamın vefakar yakınları arasında Hazreti Abbas aleyhisselam fedakarlık ve vefa ile ün yapmıştır. Nitekim Müslümanlar Tasua gününü Hazreti Abbas aleyhisselamın azameti ve fedakarlığı yüzünden saygıyla anıyor. Hazreti Abbas cesurluğunu babasından öğrenmiş. Fazilet, kerem ve edepte seçkin bir insandı. Ve Kerbela'da İmam Hüseyin ordusunun bayraktarı olarak bilinirdi. Hazreti Abbas, ağabeyi İmam Hüseyin'in koruması, çadırların bekçisi ve Hüseyin ordusunun temel direği gibiydi. Aynı zamanda Ehl-i Beyt hanedanının asayiş ve emniyetinden sorumluydu. Nitekim Abbas hayatta olduğu müddetçe İmam Hüseyin hanedanında kadınlar ve çocuklar kendilerini güvende hissediyorlardı. Zira düşmanlar Hazreti Abbas'ın keskin bakışı ile karşılaşınca bile paniğe kapılıyor ve İmam Hüseyin çadırlarına yaklaşmaya bile cesaret edemiyordu. Hazreti Abbas aleyhisselam, İmam Hüseyin'in kardeşi olmaktan başka o Hazreti Önderi, imamı olarak biliyor. Ve ağabeyi ve Önderi, İmam Hüseyin'in izlediği yolun ve hedefin hakkaniyetine kesin iman ederek Hazret'e eşlik etmek ve korumakta bir an bile gaflet etmiyordu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi bu vefayı ve birlikteliği çok güzel ifadelerle şöyle anlatıyor. Hazreti Ebu'l-Fazl Abbas'ın vefakarlığı da en çok Fırat ırmağına vardığı halde su içmeme olayında göze çarpıyor. Anlatılanlara göre o son anlarda ve son saatte susuzluk İmam Hüseyin hanedanında çocukları iyice sabırsız hale getirmişti. O yüzden İmam Hüseyin aleyhisselam kardeşi Ebu'l-Fazl Abbas aleyhisselamla birlikte su getirmeye gittiler. Bölgede akan Fırat ırmağından ayrılan bir nehre doğru. Belki su getirebilirler diye. Bu iki cesur ve güçlü kardeş omuz omuza savaş meydanında çarpıştılar. Bunlardan biri yaklaşık 60 yaşında olan ama güç ve şecaat bakımından emsalsiz cengaver olan İmam Hüseyin ve diğeri herkesin bildiği özellikleriyle 30 küsür yaşındaki kardeşi Abbas'tır. İki kardeş omuz omuza, bazen birbirine sırtını dayamak suretiyle düşman ordusunun denizine vuruyor, düşman saflarını deliyor, böylece Fırat suyuna ulaşmaya ve biraz su getirmeye çalışıyor. Bu zorlu çarpışma sırasında birden İmam-ı Hüseyin aleyhisselam düşman ordusu onunla kardeşi Abbas arasını açtığını fark ediyor. O sırada Abbas suya daha çok yaklaşmış ve nehre ulaşıyor. Anlatılanlara göre Hazreti Abbas yanındaki tulumu sudan doldurup çadırlara götürmek istiyor. Burada doğal olarak her insan o sudan bir yudum da kendisi içmeyi hak ettiğini düşünür. Ancak Abbas burada da vefakarlığını gözler önüne seriyor. Abbas suya varır varmaz İmam Hüseyin'in susamış dudaklarını hatırlar. Belki de hanedanının küçük çocuklarını, belki de imamın 6 aylık bebeği, Ali askerin susuzluktan ağlamasını hatırlar. Ve sonuçta kendisi su içmeye razı olmaz. Evet. Hazreti Abbas tulumunu sudan doldurur ve çadırlara ulaşmak ister. Ama namertçe şehit edilir. Ey Abbas! Allah seni şehitlerden eylesin ve ruhunu saadete erenlerle bir etsin ve cennetinden sana en geniş mekanı versin. Ve adını en yüksek derecelere yazsın. Ve peygamberler, sıddıklar, şehitler ve iyilerle mahşur etsin. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda arzu ederseniz bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.inip.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kanlı Şafak.
Muhterem dinleyicilerimiz, Kerbela münasebetiyle yayınladığımız özel programın ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burey, Kufelilere hitaben, "Vay olsun sizlere ey Kufeliler! Sizler serverim Hüseyin'e kıyam edip fedakarlık yapacağınıza dair ahde bulunup mektup yazmadınız mı? Şimdi Hüseyin ile dostları sizin çağrınıza cevap verip size geldiklerine rağmen niçin ahdinizi bozup ipinizi yada sattınız? Sizler ne kötü bir halksınız. Niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlatlarına kötülük yapıyorsunuz? Allah sizleri ceza gününde susuz bırakacak ve susuz bıraksın," dedi. Bu arada küfr ordusundan birisi bağırdı, "Ey Burey, senin ne dediğini anlamıyoruz." Burey ise ona hitaben haykırdı, "Allah'a şükürler olsun ki Allah sizleri olduğunuzdan daha iyi bir biçimde bana tanıttı. Bana açık kalplilik ve aydın görüşlük bağışladı. Allah'ım, ben bu kavmin yaptıklarını lanetliyor, sana sığınıyorum. Rabbim, bu adamların kötülüklerini boyunlarının vebali kıl. Ta ki kıyamet gününde senin katında hazır bulunduklarında düşkün olup boyunları büyük olsun ve senin hışmına mazhar olsunlar." Bureyr'in bu sözlerine karşılık Kufeliler onu ok yağmuruna tuttular. Burey de alanı terk edip İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın safına geri döndü. İmam Hüseyin Aleyhisselam atına yönelerek biniyor. Elindeki Kur'an-ı Kerim'i başının üstünde tutup Kufe halkına hitaben şöyle buyuruyor. "Ey halk, bizim aramızda Kur'an-ı Kerim ve dedem Resulullah'ın sünneti hüccet olarak kılınmıştır. Benim giydiğim elbise Peygamber Efendimizin elbisesidir. Elimdeki kılıç ve kalkan da Ceddi Muhammed Resulullah'a aittir." Kufeliler de imamın bu sözlerini teyit edip doğruladıktan sonra İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurdu ki, "Ey Kufeliler, hangi gerekçe ve saikle bana savaş açtınız?" Kufeliler de bağırarak, "Emir Ubeydullah Ziyad'ın emrine itaat için," dediler. İmam da bunun üzerine şöyle buyuruyor, "Elleriniz kırılsın ki böyle bir adama biat ettiniz. Sizler, biz Ehl-i Beyt'e karşı Allah düşmanlarına yardım için kılıç çekmektesiniz. Sizler adaleti inşa etmeyen, geleceği ve ümidi sizlere müjdelemeyen kimselere yardım ettiniz. Ehl-i Beyt Resulullah'tan yüz çevirip zulüm kılıcıyla sizlere hüküm süren, yeryüzünü zulümle kirleten zalime boyun eğdiniz. Vay olsun sizlere ki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i unuttunuz. Onun sözlerini tahrif ettiniz. Şeytanlara uyanlara mürit olup bağlandınız. Onlar günahkarlar olarak Resulullah'ın sünnetini ayaklar altına aldılar. Ehl-i Beyt'i Resul olan bizleri bırakıp yardım etmekten kaçınıyorsunuz. Allah'a ant olsun, ahde vefasızlığa alışık olduğunuz, hayatınız bunun üzerine kurduğunuz kimselersiniz. Allah'a ant olsun ki ahdi bozmak sizlerin içine kök saldı. Şunu biliniz ki beni savaş veya zillet ve alçaklıktan birini seçme noktasına getirdiniz. Heyhat, ben asla alçaklığı, zilleti kabul etmeyeceğim. Çünkü Allah müminler, muttakilere ve seçkin insanlara zilleti ve sufliliği yakıştırmaz. Bizim bunu kabul etmemizi istemez. Allah alçak ve sufli kimseleri kerem sahibi kimselere tercih etmemizi istemez. Şimdi ben ailem ve sayılı ashabımla birlikte Allah yolunda kıyam edip şehadete gönül verdik. Ey halk, Allah'a ant olsun, süvari birinin bir atın üzerine binecek kadar kısa bir süreden başka dünya hayatını sürdüremeyecek ve at koşturamayacaksınız. Bu sözü babam Ali, dedem Resulullah'tan naklen bana söyledi. Şu anda ey kavim, yaptığınıza bakın, gelin ve işi bitirin. Fakat bilin ki Hüseyin'in tek bir ümit kaynağı Allah'tır. Çünkü hiçbir varlığın varlığı, hayatı ve yönelişi Allah'ın hakimiyeti ve denetimi dışında değildir. Doğrusu Allah beni sırat-ı müstakimde kararlı kıldı. Eğer zafere kavuşursanız ve bizleri kırıp geçerseniz yine de biz yenik düşmeyiz. Sizlere mağlup olmayız. Eğer öldürürsek de muzaffer kılınırız ve ölürsek de zafer bizimdir. Bizler korkak ve ürkek kimseler değil, dünya yiğitleri ve yüreklerin serveriyiz. Eğer öldürülürsek fedakarlık yapma ve şehadet günümüz gelip çatmış demektir. Her an ölüm pençesinin bir halkın üzerinden kaldırıp başkasının üzerine koyar. Bugün kader bize baskın çıktı, nitekim geçmiştekiler gelip geçti. Bugün de biz ve ashabımız geçiş zamanıdır. Eğer dünya serverleri ebediyen yaşasaydılar, bizler de mülk ve melekut serveri olduğumuz için bu dünyada yaşardık. Eğer dünyanın hür ve yiğit insanları ebedi hayat yaşasalar, cömertlik ve yiğitlik hükmü uyarınca bizler herkesten daha fazla ebedi hayat yaşama hakkına sahip olurduk. Bu yol bizim karşımıza açılırdı. İmam Hüseyin aleyhisselam daha sonra Allah'a dua edip diyor ki, ey Rabbim, rahmet yağmurunu bu kavimden esirge ve uzak tut. Zalimleri onlara egemen kıl. Sagif kölesini bunların üzerine iktidar kıl ki en acı şeyleri bunlara tattırsın. Doğrusu bu kavim yalan söyledi ve ahdini bozdu. Allah'ım, Hüseyin'in sadece sana tevekkül ettiğini biliyorsun. Bizim dönüşümüz sanadır. İmam Hüseyin aleyhisselam daha sonra Ömer Sa'da hitaben şöyle buyurdu. Ey Ömer, beni öldürmekle Rey ve Gorgan vilayetinin hükümranlığını kazanacağını mı sanıyorsun? Allah'a ant olsun, bu iktidar hevesine ulaşamayacaksın. Bir kar kazanamayacaksın. Dilediğini yap, fakat bil ki beni öldürdükten sonra güzel bir hayat sürdüremeyeceksin. Ben senin kopan kafanın küferi çocukların oyuncağı olacağını ve senin oklara hedef olacağını şimdiden görüyorum. Ömer Sa'd ise bu sözlere öfkelenip bağırmaya başladı. Ordu komutanlarından Hur bin Yezidi Riyahi İmam Hüseyin aleyhisselamın bu sözlerini duyunca başkomutanı Ömer bin Sa'd'a soruyor. Ey Sa'd'ın oğlu, sen gerçekten Hüseyin'e karşı savaş mı başlatacaksın? Ömer bin Sa'd da evet, Allah'a ant olsun, bu savaşın sıradan sonucu koparılan kafalar ve kesilen eller olacaktır diyor. Hur tekrar soruyor. Acaba Hüseyin'in kendisi hakkında söylediklerinin bilincinde olup iyice düşündün mü? Sa'd oğlu da diyor ki, evet, eğer ben karar alma yetkisine sahip olsaydım onun teklifini kabul ederdim. Fakat senin emirin İbn Ziyad savaş istiyor ve ben bu konuda irade ve yetki sahibi değilim. Hür, Kufeli ordunun diğer efradına bakınıp Guref İbn Gays'ı yanında buluyor, ona soruyor. Ey Gurer, acaba atına su verdin mi? Hür'ün bu sözü üzerine Gurer düşünmeye başlıyor. O, Hür, savaş alanını terk edeceğini, kimsenin bunun farkına varmasını istemediğini hissediyor. Hür, İmam Hüseyin'in ashabına doğru harekete geçiyor. Muhacir bin Evs onu görünce bağırıyor. Ey Hür, sen Hüseyin ordusuna saldırmak mı istiyorsun? Hür, vücudunun titrediğini hissediyor ve çehresi renk kaybediyor. Muhacir onun bu durumunu görünce şaşkın bir şekilde söyleniyor. Allah'a ant olsun, bana Kufe'nin en yürekli adamı kimdir diye sorarlarsa ben Hür bin Riyahi derim. Şimdi nasıl oluyor da böyle bir duruma yakalandın? Hür de diyor ki, ey Muhacir, ben cennetle cehennemin kavşak noktasındayım. Bunlardan birini seçmek istiyorum. Fakat Allah'a ant olsun, tepeden tırnağa kadar yansam bile cennetten başkasını istemem. Hür, İmam Hüseyin aleyhisselamın ordusuna doğru harekete geçip onlara varıyor. Fakat utancından imamın yüzüne bakamıyor. Başını eğerek haykırıyor. Allah'ım, sana sığınıyor, tövbe ediyorum. Benim tövbemi kabul et. Gerçekten ben senin Resulünün ehli beyti ve evlatlarını azarladım. Resulünün evlatlarını avare bıraktım. Ey Eba Abdullah Hüseyin, acaba benim tövbem kabul edilecek mi? İmam aleyhisselam da buyurdu. Evet ey Hür, senin tövbeni Allah kabul edecek. Hür daha sonra dedi ki, ey imam, ben Kufe'den savaş için çıkarken bana bir nida geldi ve denildi ki, ey Hür, sana cenneti muallayı müjdeliyorum. Bu nedenle kendi kendime düşündüm ve söylendim. Vay olsun sana ey Hır, sen cennetle müjdelendiğin halde niçin peygamber evladına karşı savaşa koyuldun? İmam Hüseyin aleyhisselam da şöyle buyurdu. Gerçekten sen saadet ve hayra ulaştın. Allah seni mükafatlandırsın. Hür daha sonra imamdan izin alıp Yezid ordusuna katılanları uyarmak istedi. İmam da ona izin verdi. Hür savaş alanına gidip haykırdı. Ey Kufe halkı! Ananız sizin matemine otursun. Sizler nasıl oluyor da Resulullah'ın evladını kıyam ve kurtuluş için çağırıyor ve onun fedaisi olacağınızı ilan ediyorsunuz. Fakat o sizin çağrınıza uyup size geldiğinde kılıçlarınızla onu karşılıyor, esirler gibi onu kuşatıyor ve susuz bırakıyorsunuz. Vay olsun size, sizler ne kötü halksınız. Sizler niçin peygamberlerinizin evladına böyle bir tutum izliyorsunuz? Allah sizleri susadığınıza susuz bırakıp doyurmasın. Bu sıralarda Ömer Sad'ın ordusuna mensup piyade birliklerinden bir grup Hür'e saldırırlar. Fakat Hür geri çekilip İmam Hüseyin'e vardı. Çünkü İmam Hüseyin savaş başlatmama konusunda ashabı ve dostlarını uyarmıştı. Bu arada Şimr bağırdı. Kız kardeşlerimin evlatları nerededirler? Abbas ve kardeşleri nerede? Fakat onlar Şimr'in çağrısına cevap vermediler. İmam Hüseyin aleyhisselam bu olayı görünce şöyle buyurdu. Şimr fasık biri olduğu halde onun bu çağrısına cevap verin. Onlar da Şimr'e sordular. Ne istiyorsun? Şimr dedi ki, ey kız kardeşimin evlatları, size eman veriyor ve ölümden kurtarmaya çağırıyorum. Eğer emirimiz Yezid'e boyun eğerseniz kurtulursunuz. İmam Hüseyin'in yiğit kardeşi Ebul Fazl Abbas da Şimr'e hitaben dedi ki, Allah'ın laneti üzerine olsun. Sen Resulullah'ın oğluna eman vermiyor da bize mi eman vermek istiyorsun? Sen Allah'ın lanetine uğrayanların emirlerine itaat etmemizi mi istiyorsun? Ne kadar kötü ve iğrenç birisin ey Şimr. Ömer bin Sa'd imamın ordusuna yaklaşıp İmam Hüseyin aleyhisselamı hedef alarak bir ok fırlattı ve bağırdı. Ey Kufe halkı, herkes tanık olsun ki Hüseyin ile ashabına karşı ok atan ilk kimse benim. Bu konuda herkes Emir Ubeydullah'ın nezdinde tanıklık etsin. Küfr ordusu komutanının bu saldırısının ardından Kufeliler imam ordusunu ok yağmuruna tuttular. İmam Hüseyin aleyhisselam ise bunu görünce şöyle buyurdu. Ey ashabım ve Allah dostları, kalkın ve sizin için kader kılınan şehadete doğru koşun. Bu oklar Kufe halkının son mesajıdır. İmamın yarenleri küfr ordusuna karşı saldırı başlattı. Ardından savaş başladı. Bu arada imamın ashabından 50 kişi yaralandı ve şehit düştü. Ziyad'ın kölesi Yesar ile Ubeydullah bin Ziyad'ın kölesi savaş meydanına çıktılar. Habib bin Mezahir ve Burayı bin Huzeyr savaşa çağırdılar. Fakat imam bu iki ashabının savaş alanına çıkmasına izin vermedi. Uzun boylu ve baba yiğit bir savaşçı ve pehlivan olan Abdullah bin Amir ise imamın izniyle savaş alanına çıktığında imam şöyle buyurdu. Sen tecrübeli bir savaşçısın ve onu övdü. Yesar ve Salim kim olduğunu ondan sordular ve Abdullah da kendini tanıttı. Fakat düşman askerleri sen geri dön, zira seni tanımıyoruz. Bırakın Züheyr, Bureyr ve Habib meydana gelsinler. Fakat Abdullah Yesar'a kılıçla saldırıp savaştan mı kaçıyorsun diye haykırdı. Salim ise Yesar'la savaşan Abdullah'a arkasından saldırdı. Fakat imamın yarenleri Abdullah'ı uyardılar. Buna rağmen Salim kılıcıyla Abdullah'ın sol elinin parmaklarını kopardı. Fakat Abdullah bir kılıç darbesiyle onu öldürdü ve İmam Hüseyin aleyhisselama geri geldi. Abdullah'ın eşi onu görünce çadırdan dışarı çıkarak eşine hitaben dedi ki, şehit oluncaya kadar savaşa devam et. Peygamber evlatları uğruna kendini feda et. Ben de seninle birlikte şehit olmaya hazırım. Abdullah sordu. Biraz önce beni savaş alanına çıkmaktan sakındırıyordun. Nasıl oldu ki fikir değiştirdin? Kadın da dedi ki, bana serzenişte bulunma çünkü çadırların kenarında duruyordum. İmam Hüseyin o anda buyurdu, ah benim ashabım ne kadar da azdır. Bu sözler beni derinden üzdü. Abdullah'ın eşi Ümmü Vahab'ın savaşa hazırlandığını görünce İmam Hüseyin Aleyhisselam'a dedi ki, benim server ve imamım ey Aba Abdullah, eşime söyleyin ki çadırlara geri dönsün. İmam Hüseyin Aleyhisselam da buyurdu, Resulullah'ın ehli beytine yardımcı olduğunuzdan dolayı Allah sizden razı olsun. Ey Ümmü Vahab, çadıra geri dön. Çünkü Allah kadınları cihattan muaf kıldı. Ömer bin Halid Seydavi ile kölesi Sa'd ve Cabir bin Hayyan Haris ile Mecma bin Abdullah Haizi birlikte harekete geçip Kufelilerin ordusuna saldırdılar. Bu çatışmada Yezid ordusunun birkaç askerini helak ettiler. Fakat ablukaya alındılar. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın emri üzerine kardeşi Abbas onları ablukadan kurtarmak için küfr ordusuna saldırdı ve imamın yaralanan bu fedailerini ablukadan kurtardı. Nihayet bu mücahit grup çok sayıda şeytan ordusunun askerlerini helak edip şehit düştü. İmam Hüseyin Aleyhisselam bu sırada buyurdu ki, Allah'a ant olsun bu sufli kimselerin isteklerine boyun eğmeyeceğim ve akacak kanımla Rabbime kavuşacağım. İmam bunun ardından haykırdı. Var mı bana yardım eden? Acaba Resulullah'ın ehli beytine yardım edecek yiğit kimse yok mu? Ehli beyt hanımları ve çocuklar bu çağrıyı duyduklarında gözyaşları sel oldu. Ömer Sa'd'ın ordusuna katılan ehli beyt dostu Sa'd bin Har Ensari ve kardeşi Ebul Hutaf ise imamın yardım çağrısını duyunca gaflet uykusundan uyanıp küfr ordusunun içinden kıyam edip Yezid askerlerinden birkaçını öldürüp nihayet şehit düştüler. İmamın yarenleri ardı arda şehit düştü. Ehl-i Beyt dostlarının fedailerinin sayısı azaldı. Meydan savaşı başlatıldı. Bunun üzerine çok sayıda Yezid askeri helak oldu. Bu olaya tanık olan Ömer bin Hacca bağırıp dedi ki, ey Kufeliler, kimlerle savaştığınızı biliyor musunuz? Onlarla boy ölçüşmeniz mümkün değildir. Onlarla karşılaşan herkes ölür. Bu nedenle onları taş yağmuruna tutun ve işlerini bitirin. Haccac'ın bu çağrısı üzerine Kufe ordusu topyekün bir saldırıya geçiyor. Fakat İmam Hüseyin ve ashabının sarsılmaz iradesi ve direnişiyle karşılaşıyor. Bu saldırı sırasında çok sayıda Yezid'in askerleri helak oluyor. İmamın yarenleri ilk etapta saldırganları okla vurup öldürüyor, geri püskürtüyorlar. Haccac ile Abdullah beceriyle bir grup Kufeli yeni bir saldırı başlatıyor. Bu saldırı sonucu Müslim bin Osece şehit düşüyor. Müslim bin Osece, İmam Hüseyin'in Kufe temsilcisi Müslim bin Agil'in yardımcısıydı. O, Kufe halkından yardım toplamak, silah satın alıp halkı donatmak ve imam adına halkla beyatleşmekle görevlendirilmişti. İmam Hüseyin, Aşura gecesi savaş başlamadan önce ashab ve yaranlarını toplayıp buyurdu ki, ben sizinle olan biatımı lağvettim. Kalkın ve serbestçe evinize geri dönün. Fakat Müslim bin Osace dedi ki, ey Resulullah'ın oğlu, nasıl olur da sizi terk edebilir ve sizi yalnız bırakabiliriz? Peki Allah katında yaptıklarımız nasıl bir mazeret uydurup cevap verebiliriz ki? Hayır, Allah'a ant olsun ki sizi terk etmeyeceğiz. Mızraklarımızı senin düşmanlarının göğsüne saplayacağız. Elinde kılıç bulununcaya kadar düşmanla savaşacağım. Silahtan yoksun bırakılırsam ateşlerle onlara karşı savaşacağım. Allah'a ant olsun, peygamberin hürmeti ve ehli beytini koruduğumuzu Allah'a ispatlayıncaya kadar seni terk etmeyeceğim. Allah'a ant olsun, eğer senin uğrunda ölürsem ve tekrar dirilirsem tekrar öldürülür, ateşte yakılır, külümü rüzgarla serseler ve tekrar beni diriltirseler, 70 kez beni öldürür ve diriltirlerse yine sana yardım etmekten el çekmeyeceğim. Fakat bir kez şehit düşmek hak olduğu halde nasıl olur da seni terk edebilirim ve ebedi saadetten vazgeçebilirim? İşte böyle bir inançlı Müslüman ve Ehl-i Beyt aşığı fedakar insan şehit düştü.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.